Birinci ayrım. Gregor Samsa bir sabah huzursuz rüyalar gördü. Uykusundan uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş halde buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtı üzerinde yatıyordu. Başını biraz yukarı kaldırdığında kubbemsi, kahverengi, boğum boğum ve yassı karnını gördü. Yorganı neredeyse üzerinden tamamen kaymak üzereydi. Vücuduna oranla acınacak kadar ince görünen bir sürü ince ve cılız bacak gözlerinin önünde çaresizce titreşiyordu. Bana ne oldu böyle diye düşündü. Bu bir rüya değildi. Oldukça küçük ve insanlara özgü olan, çok iyi tanıdığı dört duvarın arasında odasında duruyordu hala işte. Ambalajlarından çıkartılmış kumaş örnekleri koleksiyonunun yayıldığı masanın üst tarafında Sams bir pazarlamacıydı. Bir süre önce bir dergiden kesip altın yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirdiği resim asılıydı. Resimde başında bir kürk şapka ve boynunda yılana benzer bir kürk atkı bulunan, dimdik oturmuş ve kollarının dirsekten aşağısının içinde kaybolduğu ağır bir manşonu izleyenlere doğru uzatmış bir kadın vardı. Gregor'un bakışları sonra pencereye kaydı. Puslu, kapalı hava, pencerenin pervazına yağmur damlalarının vurması işitiliyordu. Onu iyice kederlendirdi. Biraz daha uyuyup bütün bu saçmalıkları unutsam çok iyi olur diye düşündü. Ama bu imkansız gibiydi. Çünkü Gregor sağ tarafına yatmaya alışkındı. Ancak şu anda kendini o hale bir türlü getiremiyordu. Sağ tarafına dönebilmek için ne kadar hamle yapsa da her seferinde iki tarafına sallandıktan sonra sırt üstü kalıyordu. Belki 100 defa denedi. Havada çırpınan bacaklarını görmemek için gözlerini yumdu. Ancak böğrüne o güne kadar hiç bilmediği bir sancı girince bunu denemekten vazgeçti. Ah tanrım diye düşündü. Çok zahmetli bir meslek seçmişim. Her gün yoldayım. Bu iş mağazadaki esas işlerden daha yorucu ve üstelik başımı bir de bu seyahat belasını yıktılar. Tren aktarmalarını yakalamak için çektiğim sıkıntılar, düzensiz yenen berbat yemekler, durmadan değişen, sonu olmayan samimiyetsiz insan ilişkileri. Hepsine lanet olsun. Karnının üstünde bir kaşıntı hissetti. Başını biraz daha rahat yukarı kaldırabilmek için kendini sırtının üstünde karyolanın ayağına doğru yavaş yavaş sürüklemeye başladı. Ne olduğunu anlayamadığı bir sürü küçük beyaz benekle kaplanmış yerde kaşınan noktayı buldu ve bir bacağıyla oraya dokunmaya çalıştı. Ama hızla geriye çekti. Çünkü o noktaya temas eder etmez tüm bedenini ürperti kapladı. Yine sırt üstü kayarak eski durumuna döndü. Bu erken kalkmalar yok mu diye düşündü. İnsanı serseme çeviriyor. İnsan uykusunu tas tamam almalı. Başka pazarlamacılar haremdeki kadınları gibi yaşıyorlar. Mesela ben aldığım siparişleri firmaya iletmek için otele ne zaman öğlenden önce dönecek olsam, bu beyefendiler kahvaltıya henüz yeni oturmuş oluyorlar. Ben bunu yapmaya kalksam, bizim patron hemen oracıkta beni kapı dışarı eder. Aslında bu benim için belki daha hayırlı olabilirdi. Anne ve babam söz konusu olmasa çoktan işten ayrılmış, patronun karşısına çıkıp tüm düşündüklerimi ona içimden geldiği gibi onun yüzüne söylemiştim. O yüksek masadan yere yuvarlanırdı muhakkak. Masanın üzerine oturması yetmezmiş gibi bir de kulakları ağır işittiği için ona iyice yaklaşmak zorunda kalan çalışanlara da yukarıdan aşağıya doğru bakarak konuşması da çok ilginç doğrusu. Ancak umudum henüz tamamen tükenmedi. Anne babamın ona olan borcunu biriktirdiğim zaman bu 5-6 yıl kadar sürebilir. Bunu hemen yapacağım. Sonrasında ise o büyük adımı atacağım. Ancak şimdi artık yataktan kalkmak zorundayım. Çünkü trenin 5'te hareket ediyor. Dolabın üzerinde tik tak edip duran çalar saate baktı. Aman tanrım diye geçirdi içinden. Saat 6:30'du ve akreple yelkovan ilerleyip duruyordu ve neredeyse saat 7'ye çeyrek vardı. Saat çalmamış olabilir miydi? Saatin 4'e kurulmuş olduğunu yataktan görebiliyordu. Çalmış olduğu muhakkaktı. Peki ama o güçlü zil sesini işitmiş ve uyuyup kalmış olması mümkün müydü? Aslında çok huzurlu uyumamıştı ama galiba oldukça derin uyumuştu. Şimdi ne yapmalıydı? Bir sonraki tren saat 7'de hareket ediyordu. Ona yetişebilmek için deli gibi acele etmeliydi ama kumaş koleksiyonu bile daha ambalajlı değildi. Üstelik kendini pek de öyle dinlenmiş ve diri hissetmiyordu. Trene yetişse de patronun öfkesinden kurtulamazdı. Çünkü mağaza görevlisi 5 treninde onu beklemiş ve geciktiğini patrona çoktan bildirmiş olmalıydı. Adam patronun dal kavuğu olan kişiliksiz ve ahlaksız biriydi. Peki ya hasta olduğunu bildirse olmaz mıydı? Ama bu utanç verici ve kuşku uyandırıcı bir hareket olurdu. Çünkü Gregor 5 yıllık hizmeti boyunca bir kez bile hasta olmamıştı. Bu durumda patronun yanında mutlaka sigorta doktoruyla gelirdi. Annesiyle babasına oğullarının tembelliği nedeniyle sitemler yağdırır ve yapılacak bütün itirazları sigorta doktorunun tespitlerini öne sürerek geri çevirirdi. Çünkü ona göre sağlıklı ama işten kaytaran insanların olduğunu savunan sigorta doktorunun vereceği bilgiler en gerçekçi bilgiydi. Ayrıca şimdiki durum göz önüne alındığında haksız da sayılır mıydı? Gregor gerçekten de uzun bir uykudan sonra hala süren o uykusunu alamamış ve sersemlik hissinin dışında kendini çok iyi hissediyordu. Çok iştahla acıkmıştı. Yataktan çıkmaya karar verememiş halde tam o sırada saat 7'yi çeyrek kalayı çalmıştı. Bunları hızla ve telaşla zihninden geçirirken odanın kapısı dikkatle tıkıldadı. Gregor diye seslendi biri. Annesinin o yumuşak sesi. Saat 7'ye çeyrek var. Yola çıkmayacak mıydın sen? Ona yanıt veren sesini duyunca korktu. Bu ses onun eski sesiydi. Bunda şüphe yoktu ama bu sese alttan alta bastırılamayan acı dolu tiz bir ses karışıyor. Ve bu ses sözcüklerin anlamlarını ilk anda korur görünüyor olmasına rağmen tekrar duyulduğunda öylesine bozuyordu ki dinleyeni doğru işitip işitmediği konusunda şüpheye düşürüyordu. Uzun uzadıya bir cevap verip her şeyi açıklamak isterdi ama bu durumda sadece "Evet evet sağ ol anne kalkıyorum" demekle yetindi. Gregor'un sesindeki farklılık ahşap kapı yüzünden zayıf çıkmış olmalıydı ki annesi onun bu açıklama üzerine sakinleşip uzaklaştı. Gel gelelim bu kısa konuşma aile diğer üyelerinin dikkatini Gregor'un hala evde olduğuna çekmişti. Az sonra babası yan kapılardan birini hafifçe vurarak "Gregor, Gregor!" diye bağırdı. Kısa bir süre bekledikten sonra bir kez daha yüksek sesle onu uyardı. "Gregor, Gregor!" Diğer taraftan da kız kardeşinin sızlanan sesi duyuldu. "Gregor, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı?" Gregor iki tarafa birden "Tamam, geliyorum." diye cevap verdi. Bunu yaparken kelimelerin telaffuzuna dikkat etti ve kelimelerin arasına uzun aralıklar yerleştirerek sesindeki dikkat çekici tuhaflığı saklamaya çalıştı. Bunun üzerine babası kahvaltısının başına döndü. Ancak kız kardeşi "Gregor lütfen kapıyı aç, sana yalvarıyorum." diye fısıldadı. Gregor kapıyı açmayı aklından geçirmediği gibi iş gezilerinden kalma bir alışkanlıkla evde olduğunda bile geceleri kapıları kilitleme alışkanlığından dolayı kendini takdir etti. Amacı öncelikle telaş etmeden ve rahatsız edilmeden yataktan kalkmak, giyinmek ve daha da önemlisi kahvaltı etmek, bundan ötesini ise sonra düşünmekti. Çünkü yatakta düşünüp durarak bir sonuca ulaşamayacağını fark etmişti. Yataktayken büyük ihtimalle biçimsiz yatmaktan dolayı meydana gelen ama kalkınca kuruntu olduğu ortaya çıkan belli belirsiz bir ağrı hissettiğini anımsadı ve bugünkü planlarını nasıl dağılıp gideceğini merak etmeye başladı. Sesindeki değişikliğin ise şiddetli bir soğuk algınlığının ve gezgin pazarlamacılara özgü meslek hastalığının bir belirtisi olduğundan kuşkusu yoktu. Yorganı üzerinden kolayca attı. Derin bir nefes alıp göğsünün şişirmesi yeterli olmuş, yorgan kendiliğinden yere düşmüştü. Ancak özellikle de bedeni olağanüstü geniş olduğu için sonrası zorlaştı. Doğrulabilmek için kolları ve elleri olması gerekiyordu ama bunların yerine sürekli oynayıp duran, üstelik de kontrol edemediği bir sürü incecik bacağı vardı. Bunlardan birini kıvırmak istediğinde dimdik gerilen ilk bacak o oluyordu ve bu bacağını istediğini yaptırmayı başardığında da diğerlerinin hepsi acı veren müthiş bir hareketlilikle çalışmaya başlıyorlardı. Kendi kendine yatakta miskin miskin yatmaya son vermeliyim, dedi. Önce gövdesinin alt kısmı ile çıkmak istiyordu yataktan ama henüz göremediği ve nasıl bir şey olduğunu anlayamadığı bu alt kısmı hareket ettirmek son derece müşküldü. Çünkü çok yavaş ilerliyordu. Nihayetinde çılgına dönmüş bir halde bütün kuvvetini topladı ve hiçbir şeyi umursamadan kendisini ileriye doğru itti. Ancak yönünü yanlış seçtiğinden dolayı yatağın ayak ucundaki demire sertçe çarptı. Hissettiği şiddetli acı ona gövdesinin alt bölümünün şu anda belki de en hassas yeri olduğunu ona öğretti. Bu nedenle önce vücudunun üst kısmını kaldırmayı denedi ve başını yavaşça yatağın kenarına doğru çevirdi. Bu daha kolay oldu. Genişliğine ve ağırlığına rağmen sonunda bedenin de başının dönme hareketine uydu. Ancak başını yatağın dışına uzatmış halde havada tutarken ileriye doğru hamle yapmaktan korktu. Çünkü kendini bu şekilde yere bıraktığında başından yaralanmaması ancak bir mucize olurdu. Oysa özellikle de şu anda ne olursa olsun bilincini kaybetmemek zorundaydı. Bunu düşününce tercihi yatakta kalmak oldu. Gel gelelim tekrar aynı çabanın ardından eskisi gibi yattığında ve çırpı bacaklarının da yine belki bu kez daha öfkeli bir halde birbirleriyle savaştıklarını gördü. Üstelik bu önlenemez hareketleri durdurup düzene sokacak bir yol da bulamayınca yatakta kalmasının imkansız olduğunu ve kendini yataktan kurtarması için en küçük bir umudunun var olması durumunda bile her şeyi göze almasının en akıllıca yol olacağını içinden geçirdiğini. Bir yandan da serin kanlı olarak düşünmenin, ümitsizlik içinde verilmiş kararlardan çok daha iyi olduğu arasında kendini hatırlatıyordu. Böyle anlarda gözlerini elinden geldiğince dikkatle pencereye çeviriyordu ama caddenin karşısını da örtmüş sabah sisinin görünümünden çok az güven duygusu ve keyif alınıyordu. Çalar saat tekrar çalınca saat 7 oldu bile, dedi kendi kendine. 7 oldu ama ortalık hala sisli. Derin bir sessizliğin gerçek ve doğal olanı tekrar geri getirmesini umuyormuşçasına bir süre sakince soluk alıp vererek sessizliğe yattı. Ardından da kendine saat 7'yi çeyrek geçmeden mutlaka yataktan çıkmış olmam gerek. Hem o zamana kadar mağazadan biri beni sormaya kesin gelir. Çünkü mağaza 7'den önce açılıyor. Bunun üzerine vücudunun tamamını yatağının dışına boylu boyunca sarkıtmaya çalıştı. Kendini yataktan aşağıya bu şekilde sarkıtırsa, düşerken iyice havaya kaldırmak istediği başı tahmin ettiği gibi zarar görmeden kalkacaktı. Sırt kısmı oldukça serte benziyordu. Halının üzerine düşerse bir şey olmazdı. En büyük kaygısı yere düştüğünde çıkacak ve evin bütün kapılarının ardında korku değilse bile büyük bir merak uyandıracak gürültüydü. Ama ne olursa olsun buna cesaret etmesi gerekiyordu. Gregor bedenini yataktan yarı yarıya sarkıttığında bu yöntem bir zahmetten ziyade bir oyundu ve kısa hamlelerle kendini sallaması yetiyordu. Ona yardıma gelmeleri halinde her şeyin ne kadar da kolay olabileceği aklına geldi. Güçlü iki kişi, babasıyla hizmetçi kız aklından geçirdi. Yeterdi artardı. Kollarını onun sırtının altına koyup bu şekilde yataktan çekmeleri ve çırpı bacakları belki iz kazanır umuduyla onun yerde perende atmasına sabırla beklemeleri yeterliydi. Ancak kapıların zaten kilitli olduğu gerçeği bir tarafa, gerçekten de yardım istemek için seslenmesi doğru olur muydu? Bunu düşünür düşünmez içinde bulunduğu onca sıkıntıya rağmen gülmekten kendini alamadı. Bu arada artık güçlü bir şekilde sallanırsa dengesini zor da koruyabilecek bir duruma gelmişti. Ve artık bir karar vermek zorundaydı. Çünkü evin kapısı çalındığında 7'yi çeyrek geçeye 5 dakika kalmıştı. İş yerinden biri geldi, dedi kendi kendine ve bacakları havada eskisinden daha hızlı çırpınırken gövdesi neredeyse kas katı kesildi. Bir an için ortalıkta hiç ses duyulmadı. Açmıyorlar, dedi bir umut duygusuyla. Ancak hizmetçi kız her zamanki sert adımlarıyla gidip kapıyı açtı. Gregor ziyaretçinin daha ilk selam sözcüğünü duyduğunda gelenin kim olduğunu hemen anlamıştı. Gelen müdürün ta kendisiydi. Gregor için en küçük bir gecikme ihtimalinde bile hemen kuşkuların uyandığı bir firmada çalışmaya mahkumdu acaba? Orada çalışanların tamamı serseri kişiler miydi? Aralarında gündüz birkaç saati firmanın faydasını kullanmadığı zaman vicdan azabından çılgına dönüp de bu nedenle yataktan çıkamayacak hale gelen, işine sadakatle bağlı hiç kimse yok muydu yani? Durumu öğrenmek için çıraklardan birini yollamaları yeterli olmaz mıydı? Bu soruşturma mutlaka gerekliyse ille de müdürün bizzat kendisi gelmesi şart mıydı? Hiçbir suçu olmayan aileye bu kuşku uyandırıcı konunun araştırılmasının sadece müdürün aklına güvenilip ona bırakılacak bir iş olduğunu göstermeliydi. Gregor doğru bir karar vermiş olmaktan çok bu düşüncelerin yol açtığı kızgınlıkla kendini bütün gücüyle yataktan dışarıya savurdu. Epeyce yüksek bir çarpma sesi duyuldu ama gerçek bir gürültü değildi. Halı sayesinde düşme şiddeti epeyce yumuşak olmuştu. Ayrıca sırtı Gregor'un sandığından daha yumuşaktı. Dikkat çekmeyen o boğuk ses de bu nedenle çıkmıştı. Sadece başını gerektiğince dikkatli koruyamamış ve yere çarpmıştı. Başını çevirip öfke ve acıyla halıya sürttü. Müdürün sesi soldaki odadan duyuldu. İçeride bir şeyler düştü. Gregor günün birinde müdürün başını da bu gün onun başına gelene benzer bir olayın gelip gelemeyeceğini düşünmeyi denedi. Böyle bir olasılığı yabana atmamak gerekirdi. Müdür o anda olur mu olmaz mı sorusuna adeta kaba bir cevap verircesine bitişik odada kararlı birkaç adım atıp çizmelerini gıcırdattı. Sağdaki bitişik odadan ise kız kardeşi Gregor'a haber vermek için fısıldadı. Gregor, müdür bey. Gregor kendi kendine evet biliyorum dedi ama sesini kız kardeşinin duyabileceği kadar yükseltmeyi göze alamadı. En sonunda babası Gregor dedi. Müdür bey geldi ve senin için sabah yola çıkmadığını öğrenmek istiyor. Biz ona ne söylememiz gerektiğini bilemiyoruz. Ayrıca seninle yüz yüze konuşmak istiyor. Hadi lütfen kapıyı aç artık. Odadaki dağınıklığı bağışlayacak kadar anlayışlıdır müdür bey. Müdür, günaydın Bay Sams diye nazikçe araya giriverdi. Babası kapıda söylenip dururken annesi, o iyi değil dedi müdür beye. İyi değil, inanın bana. Yoksa Gregor treni kaçırır mıydı hiç? Oğlumun kafasında işten başka bir şey yoktur. Akşamları neredeyse hiç dışarı çıkmamasına kızdığım zamanlar bile oluyor. Mesela son dönemde 8 gündür şehirde olduğu halde her akşam evde kaldı. Burada bizimle birlikte oturup gazetesini okuyor ya da gideceği yerlerin tren tarifelerine bakıyor. Tahta oyma işiyle uğraşması biraz eğlenip oyalanma sayılır onun için. 2-3 akşam boyunca uğraşıp tahtadan küçük bir çerçeve oydu. Ne kadar hoş olduğuna görmelisiniz. İçeride odada asılı. Gregor kapıyı açar açmaz göreceksiniz onu. Kaldı ki burada olduğunuz için mutluyum müdür bey. Çünkü biz kendi başımıza Gregor'a kapıyı açtıramazdık. Oldukça inatçıdır. Ama sabahleyin inkar etmiş olmasına rağmen onun pek iyi olmadığı mutlak. Bu sözler üzerine Gregor telaşla hemen geliyorum dedi. Usulca ama konuşmalarının tek bir kelimesini bile kaçırmamak için yerinden kımıldamadı. Müdür zaten durumu ben de başka türlü izah edemem. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ancak öte yandan biz iş adamları artık maalesef mi yoksa neyse ki mi demek gerekir, böyle hafif rahatsızlıkları işin zorluklarını göz önünde tutarak aşmak zorundayızdır çoğu zaman. Sabırsızlanan babası, "Evet Gregor, müdür bey artık yanına gelebilir mi?" diye sordu ve tekrar kapıya vurdu. "Hayır," dedi Gregor. Soldaki odada can sıkıcı derin bir sessizlik oldu. Sağdaki odada ise kız kardeşi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kız kardeşi ötekilerin yanına niçin gitmiyordu acaba? Yataktan yeni kalkmış, henüz giyinmeye bile başlamamış olmalıydı. Peki ama niçin ağlıyordu ki? Gregor kapıyı açıp müdürün içeriye almadığı, işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve patron anne babasını yine borcun ödenmesi konusunda sıkıştıracağı için miydi acaba? Oysa bunlar şimdilik gereksiz endişelerdi. Gregor hala buradaydı ve ailesini yalnız bırakmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Gerçekte şu an halının üzerinde uzanmış halde yatıyordu ve onun bu durumunu bilen hiç kimse ondan müdürü içeriye almasını isteyemezdi. Ancak daha sonra kolayca bir bahane bulabileceği bu önemsiz saygısızlıktan ötürü Gregor hemen işten çıkartılamazdı. Üstelik şimdi ağlayarak ve üsteleyerek ikna çabalarıyla rahatsız edeceklerine onu rahat bırakmaları Gregor'a daha çok mantıklı geliyordu. Ama işte diğerlerini endişelendiren ve onların bu davranışlarını mazur gördüren şey de içinde bulundukları bu belirsizlik haliydi. Müdür yüksek sesle "Bay Sams" diye seslendi. "Neler oluyor? Kendinizi odaya kapatıyor, sadece evet ve hayır diye cevaplar veriyor. Anne ve babanızın başına büyük dertler açıyor ve aslında bunu sadece söz arasında söylüyorum. İş yükümlülüklerinizi olmaması gerektiği biçimde aksatıyorsunuz. Şu an burada anne babanız ile patronunuz adına konuşuyorum ve sizden çok ciddi bir şekilde hemen net bir açıklama rica ediyorum. Hayret ediyorum doğrusu. Sizi sakin, aklı başında biri olarak tanıdığımı zannediyordum. Ama işte şimdi birdenbire tuhaf tavırlara bürünmüşe benziyorsunuz. Gerçi patron bu sabah işe gelmeyişinizin olası bir açıklamasını bana ima etti. Kısa bir zaman önce size verilmiş olan tahsilat yetkisiyle ilgiliydi bu. Ama ben bu açıklamanın doğru bir açıklama olamayacağına dair gerçekten de şerefim üzerine yemin ettim. Ancak şimdi burada sizin akıl almaz inatçılığınızı görüyorum ve sizden yana en ufak bir tavır alma isteğim bile tamamen kaybetmek üzereyim. Hem iş yerinizdeki konumunuz da kesinlikle en sağlam konum değil. Öncesinde bütün bunları sizinle baş başa konuşmayı düşünmüştüm ama burada zamanımı boşa harcamama yol açtığınız için bunları anne babanızın da duymaması için bir sakınca göremiyorum. Anlayacağınız son zamanlardaki çalışmanız tatmin edici olmaktan çok uzaktı. Gerçi öyle çok iyi iş yapılacak bir sezon değildi. Ama hiç iş yapılmayacak bir sezonda kesinlikle yoktur Bay Sams ve olmaması gerekir. Gregor aklı başından gitmiş halde "Fakat müdür bey" diye seslendi ve o heyecan içinde başka her şeyi unutuverdi. "Şimdi hemen açıyorum kapıyı. Kendimi iyi hissetmedim ve hafif bir baş dönmesi ayağa kalkmamı engelledi. Hala yataktayım ama şimdi biraz daha kendime geldim. Hemen yataktan çıkıyorum. Biraz daha zaman verin lütfen. Henüz düşündüğüm kadar iyi gitmiyor ama artık kendimi iyi hissediyorum. Hastalık nasıl da ansızın insanın üstüne böyle hücum ediyor. Daha dün akşama kadar çok iyiydim. Daha doğrusu dün akşam az da olsa sezmiştim. Annem ve babam da biliyorlar bunu zaten. Beni görenin bunu anlaması gerekirdi. Niçin iş yerine durumu haber vermedim bilmiyorum. Ama işte insan hastalığı evde kalmadan da atlatabileceğine inanıyor. Müdür bey, lütfen annemi babamı üzmeyin. Çünkü bana yönelttiğiniz bütün o suçlamaların astarı yok. Zaten kimse de bana bu konuda bir şey söylemedi. Sanırım gönderdiğim son sipariş sözleşmelerini okumadınız. Zaten 8 treniyle yola çıkıyorum çünkü şu birkaç saatlik dinlenme kendimi toparlamamı sağladı. Boşuna vakit yitirmeyin burada müdür bey. Birazdan iş yerine geleceğim. Lütfen bana bir iyilik yapın ve bu durumu patrona bildirip bana yardımcı olun. Gregor bütün bunları aceleyle söylemişti ve ne dediğini kendisi de tam anlamıyla bilmez durumdayken hafifçe yatakta daha önce edindiği beceri sayesinde sandığa yaklaşmış, şimdi ona tutunarak doğrulmaya çalışıyordu. Gerçekten de kapıyı açmak, kendini göstermek ve müdürle konuşmak niyetindeydi. Onu dışarıya çağırıp duranların bu görüntü karşısında ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Korkarlarsa daha artık Gregor'dan günah gitmiş olacaktı. Ancak soğukkanlılıkla duruma anlayış gösterecek olurlarsa o zaman kendisinin de telaşlanmak için hiçbir nedeni kalmayacak ve hızlı hareket edebilirse gerçekten de saat 8'de tren istasyonunda olabilecekti. Sandığın düz ve kaygan yüzeyinden birkaç kez geriye kaydı ama son bir hamleyle doğrulup dikildi. Ne kadar canını yaksa da karın bölgesindeki ağrıları artık çok da umursamıyordu. Ardından kendini hemen yakınındaki bir sandalyenin arkalığına attı ve sandalyenin kenarlarına çırpı bacaklarıyla tutundu. Böylelikle tekrar kendini kontrol etmeyi başardı ve sustu. Artık müdür beye de rahat rahat kulak verebilirdi. Müdür, Gregor'un anne babasına konuştuklarının bir kelimesini olsun anlayabildiniz mi diye soruyordu. Umarım bizi aptal yerine koymuyordur. Annesi yüksek sesle, Tanrı aşkına belki ağır hastadır, biz ise ona eziyet edip duruyoruz dedi ve ağlamaya başladı. Sonra da Gret, Gret diye haykırdı. Kız kardeşi öteki taraftan anne diye seslendi. Gregor'un odası üzerinden birbiriyle konuşuyorlardı. Hemen doktora gitmelisin. Gregor çok hasta. Çabuk doktora git. Gregor'un nasıl konuştuğunu duydun mu biraz önce? Müdür annenin bu haykırışları karşısında dikkat çekecek kadar fısıltıyla "Bu bir hayvan sesiydi." dedi. Babası holden mutfağa doğru ellerini telaşla çırparak "Anna, Anna!" diye bağırdı. Hemen bir çilingir getir. Ardından iki kadın eteklerini sürüyerek göz açıp kapayana kadar holden geçtiler. Kız kardeşi nasıl da bu kadar hızlı giyinebilmişti ve sokak kapısını hızlı açtılar. Kapının kapanışın duyulmadı. Büyük bir felaketin yaşandığı evlerde hep olduğu gibi kapıyı açık bırakmışlardı herhalde. Gregor şimdi epeyce sakinleşmişti. Gerçi sesi belki de kulağının sesine alışması yüzünden ona yeterince net, hatta eskisine göre daha da net geliyordu. Ama demek ki sözleri artık doğru dürüst anlaşılmıyordu. Ancak gözlerini anlamasalar da halinin pek de iyi olmadığını kanaat getirmişlerdi ve ona yardım etmeye hazırlanıyorlardı. İlk talimatlarının verilmesi ve önlemlerin alınması esasındaki olumlu tavrın yanı sıra sorunun çözülebileceğinden emin olma hali Gregor'u oldukça rahatlatmıştı. Yeniden insanlar arasında kabul edildiğini hissediyordu. Aralarında bir ayrım gözetmeksizin birazdan gelecek doktor ile çilingirden olağanüstü ve şaşırtıcı sonuçlar beklemeye başladı. Birazdan yapması muhtemel konuşmaları yapabilmek ve mümkün olduğunca anlaşılır net bir sese kavuşmak amacıyla hafifçe öksürüp boğazını temizledi. Ancak bunu elden geldiğince sessiz yapmaya çalıştı. Çünkü sesin kulağa nasıl geldiğinden artık kendisi de emin olamamakla birlikte büyük olasılıkla bu gürültü de insan öksürmesinden farklı yansıyordu kulağa. Bu esnada bitişindeki oda tamamen sessizliğe gömülmüştü. Belki de anne ve babası müdürle masaya oturmuş, kendi aralarında fısıltıyla konuşuyorlardı ya da belki de hepsi kapıya kulaklarını dayamış odasını dinliyorlardı. Gregor sandalye ile birlikte yavaşça kapıya doğru yaklaştı. Sandalyeyi orada bıraktı. Hafif bir hamleyle kapıya doğru atıldı, kapıya dayanıp doğruldu. Çırpı bacaklarının tabanlarında biraz yapışkan bir madde vardı ve bu yorucu çabanın ardından kapıya dayanmış bir halde bir süre soluklandı. Sonrasında kilidin içindeki anahtarı ağzıyla çevirmeye çalıştı. Duruma bakılacak olursa gerçek dişlerden yoksun haldeydi. Anahtarı o anda neyle tutacaktı? Ama buna karşın çenesi çok güçlüydü. Çenesinin yardımıyla anahtarı gerçekten de çevirmeyi başardı. Bu sırada bir yerlerini incitmişti mutlaka ama bunu umursamadı. Çünkü ağzından anahtarın üzerine kahverengi bir sıvı akmış, oradan da yere damlamıştı. Birinci ayrım sonu.